Ayrım 8.
Atımı köye doğru sürdüm ve köyün kırmızı topraklı yolundan, masal evlerine benzeyen evler arasından geçmeye karar verdim. Mehmet Çavuş burnundan soluyor ve nefes alır gibi bana "Ne yapıyorsun am, çıldırdın mı?" diyordu. Hayvanların nal seslerinden başka ses çıkmayan köye dalmış ilerliyorduk. Köyü geçinceye kadar köpek avlamasından başka bir eseri hayat duymadık. Fakat en nihayette büyüyecek bir meydanda duran cami geçerken bazı evlerin kapılarının açıldığını duyar gibi olduk. Ay örtüldü ve biz atlarımızı karanlığa sürdük. Köyün öbür tarafında hayli arızalı bir araziden geçtiğimizi hissediyor fakat etrafı göremiyorduk. Bulutlar alçalmış, elimize, yüzümüze arada bir ılık damlalar düşüyordu. Ben ne görüyor ne de bir şey işitiyordum. Fakat Mehmet Çavuş birdenbire hayvandan atladı ve ben de sebebini anlamadan onu taklide mecbur oldum. Bu kalın, siyah hava tabakası içinde ölüm sükunu varken o ne duymuştu? Hayvanları bıraktık. Küçük bir höyük yavrusuna benzeyen bir toprak kümbeti arkasına yattık. Gözlerimi olanca kuvvetiyle küçültüyor, yukarıya doğru çıkan karanlık sırtında bir şey sezmeye çalışıyordum. Önümüzdeki kesif karanlık bir aralık kımıldadı gibi oldu. Kim var orada? Kavi ve tanınan bir ses haykırdı. Bu hareket eden karanlıkta bana bir ordu var gibi geldi. Mehmet Çavuş'un kalbimin atmasını duymasından korkuyordum. Ben de hayli boğuk bulduğum bir sesle ve nümayişkar bir cesaretle bağırdım. Siz kimsiniz? İlerlemeyiniz, ateş ederiz. Müteharrik karanlıkta büyük bir zulmet parçası süratle ilerledi. Siz kimsiniz? Çabuk cevap verin. Ateş ediyorum. Benim telaşla yakaladığım tüfeği Mehmet Çavuş tuttu, çekti. Ona emniyet geldi zannediyordum. Biz iki yolcu. Kalkın, buraya gelin. Kalktık, ilerledik. Bu müteharrik karaltılar arasında en öndeki ve en büyük parça yanına yaklaştıkça kalpağıyla uzun bir insan oluyordu. Nereden geliyorsunuz arkadaşlar? Geyve'den geliyoruz. Kuvayi Milliye'den mi? Mehmet Çavuş atıldı. Evet paşam. Vay Mehmet Çavuş. Beyim. Uzun gölge karanlıkta hemen elimi buldu, sıktı. Sizi düşman zannettik. Affediniz. Kiminle müşerref oluyorum? Peyami. Yüzbaşı Saffet. Bana asabi bir gülme geldi. Bizi hayli korkuttunuz Saffet Bey. Sizleri aramaya gelen iki adamı az daha katledecektiniz. Zaten haliniz İstanbullu olacaksınız. Hemen İhsan tarafından geldiğimizi ve sebebini anlattım. Mehmet Çavuş'tan silah işi olduğunu anladım. Ben de bir haftadır bu iş için dolaşıyorum. Vasıta temini için uğraşıyorum. Yürüyelim, İkizce'de misafir oluruz. Hem de konuşuruz. Mehmet Çavuş atıldı. Bu köy tehlikeli diyorlar. Bizim adamlarımız da var, hem emniyetli. Bu küçük Çerkez köyünde bizimle beraber çarpışanlar olmasına çocuk gibi sevindim. Köyün sırtında temiz bir eve girdik. Siyah sakallı, çetin yüzü Çerkez üniformalı bir ev sahibi bizi karşıladı. Saffet Bey'i odanın ışığında gördüm. Uzun siyah kalpağı, kahverengi av kostümü, aynı renkte gömleğinin üstündeki kırmızı boyun bağıyla hiç de dağ başında ihtilal çetesi idare eden bir adama benzemiyordu. Biraz müstehzi sarı gözleri, mütemadiyen gülen beyaz dişleri vardı. Tabakasını uzattığı zaman tırnaklarının itina ile parlatılmış olduğuna dikkat ettim. Bu havalide Rum çetelerine dehşet veren ve hiç boşa kurşun atmayan müthiş şöhretli genç zabit, ihtilal oyunu oynamaya çıkmış bir prense benziyordu. Yarın akşam silahlarla hareket edersiniz. Yalnız gece yürürsünüz. Gündüz ihtiyaten silahları saklarsınız. Kaç araba? 30 araba kadar var. Bu adam bana nasıl hayret ve takdir telkin etti. 6 gün devam eden meşakkat ve zahmetten sonra silahları Geyve'ye yaklaştırırken İhsan'a bu hikayeleri nasıl lakayt bir sesle anlatacağımı ve Ayşe'ye kendimden bahseder görünmeden bu sergüzeşti nasıl yazacağımı düşünüyordum. Bunun ikisini de yapmadım. Bu Saffet Bey'i pek çok sevmiştim. Hariçte, dahilde düşmanla muhat, 5-10 kişiyle sessiz ve eli titremeden karanlıkta ölüme yürüyen bu cazip adamın ruhundan içime biraz bir şey aldım galiba. Mehtap'ta birbirimizin gözlerine bakarak ayrılırken hangimizin daha evvel ötekinin öldüğünü haber alacağını düşündük. Sonra kanı gıcırtısı, mütemadi, ebedi. İlk ışıkta yığılan ve gömülen fişek sandıkları, akşamın ilk esmer gölgesinde sırtımıza yüklettiğimiz aynı sandıklar. Her akşam ve her sabah, mütemadi yol değiştirerek, bin ihtiyatla kanılar yanında yürüyüş ve karanlık kesif olurken, Mehmet Çavuş'un bütün Anadolulaşan şivesiyle anlattığı ilk cephanelerin İstanbul'dan kaçırılışı, gık araba gadana vardı.
Kezban, 29 Teşri Nisani. Mehmet Çavuş'la uzun bir münakaşadan sonra cephaneyi Sarılar Köyü'nün arkasındaki ağıla yığmaya karar verdik. Arabalar gece dönüp yükleyeceklerdi. Ben de cephaneye haber vermek üzere İhsan'ın karargahına gidecektim. Karargahın yeri değişip değişmediğini bilmiyordum. Öğleye doğru sarılara girip köylülerden malumat alacaktık. Yeni baştan atların üstünde rahvan tıkır tıkır gidiyoruz. Söğütlerin arasına dalmıştık. Karnı yerde sürünen birkaç kaz kanatlarını çırparak uçuştular. Sıcak, tozlu bir gündü. Söğütlerin gölgesi arasından Ayşe'nin küçük hastanesi görününce kalbim birdenbire atmaya başladı. Kabaklar dizili beyaz terasta onu beyaz gömleğiyle çıkacak zannediyordum. O kadar daldım ki etrafımı göremiyordum. Hatta atın nereye gittiğinin bile farkında değildim. Birdenbire ta önümden gözlerime pek aşina görünen küçük bir köylü kızı çarptı. Köy kadınlarının en sevdikleri bir vaziyette, arkasını bir söğüde dayamış, gözleri benim daldığım beyaz eve dalmış, donmuş gibi duruyor. Bugün hala o küçük köylü kız çocuğunun resmi gözlerimde, kırmızı şalvarlı dizlerini dikmiş, çömelmiş, yanık çatlak ayaklarının baş parmakları garip bir surette ayakta, dirsekleri sımsıkı dizlerine dayalı, kirli beyaz bir bezle küçük başını sarmış, elleri şakaklarında oturuyor. Kezban ne yapıyorsun? Bir yerinden vurulmuş gibi fırlıyor, atımın başını yakalıyor. Onu tozlu yollarda İhsan'a ağlarken gördüğümden beri bir ay geçmedi. Fakat görüyorum, Kezban artık bir kız çocuğu değildir. Mucize gibi uzanmış görünen dal gibi bir genç kız vücudu, henüz olmaya başlayan meyvelerin zengin yuvarlaklarını hatırlatıyor. Biraz sararan, incelenen güzel yüzü tamamen bir kadın harareti, bir kadın manasıyla insanı tazip ediyor. Beni görünce canı gözlerine toplandı. Bir ay evvel İhsan'ın amir sesiyle eriyen, boynu bükük köye dönen çocuk tekrar İhsan'ın sesini işitmiş ve bu çağıran ses içindeki kadını uyandırmış gibi bana baktı. ''Kumandan bey, gayrik beni istiyor değil mi? Dün Elek köyüne vadımdı. Bir gari bana arvatların da asker olduğunuz.'' dedi. Gözlerindeki ateşi söndürmek istemedim. ''Seni nasıl olsa alacağız Kezban. Fakat ben şimdi kumandan beyin yanından gelmiyorum.'' Kumandan Bey'in karargahı buraya yakın mı diye ben de sana soracaktım. Doğançay'a yaklaşmış diyorlar ama Doğançay'da yok. Zavallı çocuk bana sonra Doğançay'da nasıl avare dolaştığını, Doğançay'la sarılar 4 saat ve yengesinden nasıl dayak yediğini anlattı. İhsan'ın kuvvetleri arasında onun da bir ağası vardı. İhsan'ın kuvvetleri arasında pekala olabilirdi. Mutlak İhsan'ın kuvvetleriyle gitmek istiyordu. Başka kadınlar gitmişti. O niçin gitmesin? Ağası gideli yengesi onu daha fazla işletiyor ve dövüyormuş. Hatta el işi yapmasa karnı bile doymuyormuş. Kimsesi yokmuş. Babasını öldüren ve kendini aç, çıplak bırakan gavurlarla artık o da dövüşmek istiyordu. İki elleriyle atın dizginlerini sımsıkı tutmuş, küçük yüzü daha sararmış, gözleri yabani ve güzel bir kedinin atılmaya karar verdiği anın tehlikeli ışıklarıyla yanıyordu. İlk defa olarak Ayşe ile onun yüzündeki müşabeheti gördüm. Aynı yeşil gözler ve kat'i çene. Ayşe'nin nadir çiçekler gibi garip bir kızıllıkla açılan büyük dudaklarına mukabil bunun küçük ve manasız bir çocuk ağzı var. Fakat hep o şimşek gibi karanlık daireleri içinde tehlike, ateş ve ihtirasla çakan yeşil ışıklar. Bu Anadolu'nun gözleridir. Yalnız Ayşe'ninkiler daha derin, olgun ve facialı bir kadın ruhu taşıyor, o kadar. Buna dikkat ettikten sonra bu çocuğu bu vahşi elemiyle nasıl bırakır gidebilirdim? Halbuki İhsan'dan galiba ben de korkmaya başlamış olacağım ki götürmeye cesaretim de yok. Ağaçların arasından biraz kısık ve çok gazaplı bir kadın sesi haykırdı. Ciğerine bit düşesi zilli kine askerle ne ediyorsun ha? Yenge şimdi geliyorum. Sen beni biraz bekle, e mi? O gider gitmez atımı çevirdim. Mehmet Çavuş dedim. Bu çocuk gelmeden ben Doğançay'a doğru gidiyorum. Karargahı bulur, sana Doğançay'dan bir kılavuz yollarım. Sen bu çocuğa görünmeden buradan savuş. Kumandanla başımız belaya girmesin. Ne cevap verdiğine dikkat etmeden atımı sürdüm, gittim. Fakat şimdi gözlerinin kanlanmış olduğunu, ürkmüş ve azmış bir at gibi soluduğunu hatırlıyorum. Doğançay'dan pek uzak olmayan bir ağaçlık arasında karargahı buldum. İhsan kuvvetlerinin bir kısmı ile ileride çarpışıyormuş. 15 gün içinde bizim karargahın asker unsuru fark edilecek kadar artmış. Gün güne galebe çalan, meydana çıkan ordu bu heyet içinde bile tebellür ediyor. Hakikat kozadan çıkan kurdun kelebek olduğunu görür gibi ihtilal ordusunun daha çalak ve halkçı fakat eski Türk ordusunun simasıyla ihtilal sahnesine geldiğini görüyorum.
İhsan'ın ertesi gün dönmesi kabildi. Mutlak öğleden evvel cephanenin gelmesini istiyordum. Gece ancak 3 saat uyudum. Şafak'la Doğançay'a cephaneye karşı gittim. Öğleye doğru kanılar başlarında Mehmet Çavuş sökün ettiler. Mehmet Çavuş benim yanıma geldi. Kanıları çekenler arasında dal gibi bir çocuk vardı ki uzaktan nazarı dikkati celbetti. Arkasında kendine bol gelen meşinli bir eski bir ceket, ayağında koyu renk potur vardı. Tüfeğini acemi bir nefer gibi taşıyan bu çocuğu acaba nerede gördüm diye düşündüm. Mehmet Çavuş heyecanlı, ateşli ve yüzü tehlikeliydi. Yolda bana muhtelif çetelerdeki kadınlardan bahsetti. Hatta Bulgar çetelerindeki Bulgar kadınlarının vatani rolünü bile dili döndüğü kadar anlattı. Şehit olan Rahime Çavuş, hala harp eden Ayşe Çavuş, Atiye Çavuş hep bu kadın çavuşların askeri menakıbını bana korkunç gelen hayatlarını mübalağa ile fazla renklerle muhayyilemde resmediyordu. Niçin bunlardan o dakika bahsetti? Sonra anladım. İhsan'ın yüzü o gün ne katı ne sertti. Rengi soluk, gözlerinde madeni bir parıltı vardı. Mehmet Çavuş'la beraber cephaneleri getirdiğimizi ona söylemek için çadırına girdiğimiz zaman bize uzak ve yabancı gözlerle baktı. Elindeki beyaz bir sargının yaralandığına delalet ettiğini anladığım halde bir şey söylemeye cesaret edemedim. Zannettim ki bilhassa Mehmet Çavuş'a bakarken gözlerinde bariz bir bürudet hasıl oluyor. Evvela bunu Mehmet Çavuş'un aşkına zannettim. Sonra anladım ki bu sırf Mehmet Çavuş'un nevinedir. Ve İhsan'ın ruhunda gayri muntazam kuvvetler ne olursa olsun ordunun tahammül edemeyen gayzı onun gözlerinden fırlıyor. Bütün günahlarına rağmen bana iyi ve şuursuz çocuklar gibi gelen gayri muntazamların imhası günü yaklaştığını bir kelime işitmeden İhsan'ın gözlerinin verdiği hükümden anladım. Şu yandaki Sarılar köyünden birisi gönüllü gelmek istedi. Çete yazılacakmış. Getirdim, ne dersiniz? İhsan'ın gözleri hala soğuk. Sağlam eli masasının üstündeki revolverle oynuyordu. Fazla genç ve kadın olmasın yeter. Götür Muhsin Bey'e yazdırt. Mehmet Çavuş'un gözlerindeki kırmızılığın arttığını, suratının karardığını gördüm. Fakat bu sadece İhsan'ın tavrının aksülameli olabilirdi. Onlar reisleriyle laubali ve arkadaş olmaya alıştıktan sonra bu askeri emirleri müşkül hazmedemiyorlardı. Mehmet Çavuş çıkınca elini tuttum. Başını eğmiş bir şeyler yazıyordu. Dudaklarında acı bir tebessüm hasıl oldu. Dün asi bir köy tedip ettik. Hali çete usulü oldu. Hele elimizde bir emre itaat eden eski asker makinesi kuvvetlensin, biz bu ortalığı kasıp kavuran, bize kafa tutan keratalara göstereceğiz. Eski jandarmanın zulmünden daha fena değil ya, diyecek oldum. İstihza ile yüzüme baktı ve başını korkunç bir mana ile salladı. O gece uykum kaçtı. İhsan'ın çadırının yanındaki çadırda yatıyordum. Akşamdan onunla beraber biraz rakı içmiş ve İstanbul'u garip bir acıyla anmıştık. O biraz kendisiyle eğleniyor ve belki ilk defa bana kendisinden bahsediyordu. Ben, diyordu, her zaman böyle asker ruhlu bir adamdım. Fakat çok ham bir gençtim. Sonraları Halide alafrangalığa özenirdim. Hala medeni şeyleri, güzel şeyleri severim diyebilirim. Yalnız biraz bunlardan uzaklaştık. Anadolu'nun ta ortasına gelenleri yenmek ile memleketimizi muhafaza kabil olamayacağını düşünüyorum. Onlar, düşmanlarımız, kendi memleketlerine sahip oldukları gibi biz de sahip olmalıyız. Şimdiye kadar zeytinyağı ile su gibi duran bu halkla biz kaynaşmalıyız. Göreceksin Peyami, bu halkı kendi memleketine sahip edecek yine bizim yaratacağımız ordu olacak. İzmir'e inelim yeter İhsan. Bu akşam için hulya yapmak istiyor. Yalnız İzmir'i almak yetmez. Memleketi temizlemek lazım. Anadolu ordusu İzmir'den sonra öyle bir harp açacak ki. Köhne şeyleri, karanlık şeyleri, halkı sefil ve esir eden şeyleri hep temizleyecek ve yıkacak. Hemşire Ayşe ile biz bunları daima konuşurduk. O bana İzmir'in ne mamur ne mesut olduğunu hep anlattı. Biz Yunan'ı çıkardıktan sonra biz, evet ordu, Anadolu'yu baştan başa mamur ve mesut edeceğiz. Artık İstanbul'a hiç dönmeyeceğiz. Dayanamazsın İhsan. Bak görürsün, seninle gider İzmir'de bir çiftlik yaparız. Olmaz mı? Yunan taarruzu imtihanı devam ediyor.
İhtilal kuvvetleriyle ordu ihtilafı bariz bir şekilde meydana çıkıyor. Hariçten, dahilden binbir bela başımızda dolaşıyor. Anadolu ordusu hala çekirdek halinde bulunuyordu. Fakat onun genç Erkan-ı Harb'ın etrafını saran tehlikeler karşısında müstakbel ordunun kayalardan taşan berrak ve ebedi şelaleler gibi terütaze ruhuyla konuşuyordu. Bunları İhsan belki de Ayşe'nin yeşil gözlerinin hayaliyle tekrar ediyordu. Nihayet gözleri dalgın, yanakları kırmızı humma içinde düşünmeye başladığı zaman çadırıma dönmüştüm. Fakat uykum kaçmıştı. İçimde isimsiz bir çocuk korkusu ve yesi vardı. İhsan'ın nikbin hülyaları bende aksi tesir yapmıştı. Nihayet uyuyamayacağımı tamamen anlayıp yataktan kalkmaya karar verdiğim dakikada yanımdaki çadırdan İhsan'ın sesini duydum. Azıcık kısık, fakat ne bileyim, azıcık da hasretli ve zebun bir eda ile haykırıyordu. ''Sen burada ne arıyorsun?'' Karanlıkta birdenbire oturdum ve dinledim. Küçük bir kız çocuğu ağlar gibi tatlı ve nazlı bir ses ile ağlıyordu. İhsan artık yavaş yavaş konuşuyordu. Ne söylüyorsa bu nazlı ve elemli sesi daha derin bir yeisle ağlatıyordu. İçim nasıl altüst oldu. Bu zavallı kadın veya kız kimdi? Herhalde İhsan'ın haberi olmadan çadırına girmiş, evvela isyan eden, sert haykıran İhsan şimdi daha erimiş, daha mağlup, onu dikkatle, şefkatle oradan çıkarmaya çalışıyordu. Müphem bir surette Kezban'ı hatırladım. Garip şey, Kabil değil burada olamazdı. Yanı başımda, böyle bir akşamda gönül mücadelesi olacağı kimin hatırına gelirdi? Gözlerimde Ayşe'nin yeşil gözleri parladı. Karanlıkta öyle hain ve barit parıltıları vardı ki... Zavallı küçük Ayşe, zavallı küçük Ayşe. Aç gözlerini bakayım, artık ağlama Ayşe. Demek İhsan'ın buralarda Ayşe isminde bir sevgilisi var. Doğan çaydan gece çadırlardaki nöbetçilere görünmeden sürünmüş gelmiş yalvarıyor. Fakat beni sevindirmesi icap eden bu hadise daha çok karıştırdı. Çadırı açtım, dışarıya çıktım. İçimdeki sıkıntı beni boğuyor gibi. Çadırın kapısından ilerideki ağaçlara baktım. Her yer sessiz ve karanlıktı. Hava biraz bulutlu, sıcak ve rüzgarsızdı. Bu sessizlik içinde ben de bilmem neden bana yakın bir insan olduğu hissi uyandı. Cebimden bir çakmak çıkardım, çaktım. Ani bir ışık içinde İhsan'ın çadırından 30 adım ötede uzun tüfeğiyle bir adam gördüm. Dalgın ve gergin tüfeğini muayene ediyor, başı İhsan'ın çadırına müteveccih, bütün vücuduyla dinliyordu. Çakmak yandı, söndü. Fakat bana o ziya anında gösterdiği adamla beraber bir kitaplık faciayı bir anda aydınlattı. Bu Mehmet Çavuş'tu. Her şeyi derhal anladım. Ömrümde ilk defa olarak yıldırım gibi karar verdim. Yavaş yavaş o istikamete yürüdüm. Hem lakayt hem tabi seslendim. Mehmet Çavuş, ne yapıyorsun? Siz misiniz Peyami Bey? Benim. Bu sıkıntılı gecenin ruhların ağzını açıp vücuttan taşıran tılsımlı bir hali vardı. Mehmet Çavuş yeni doğmuş bir çocuk gibi açık fakat son derece müteheyyiç beni aşağıya doğru yürümeye davet etti. Söyleyeceği vardı. Hiç tereddüt etmeden yürüdüm. Cebinden tabakasını çıkardı, karanlıkta bir sigara sarmaya çalıştı. Ne var Mehmet Çavuş, uykun mu kaçtı? Sigaralarımızı yakmak için tekrar çakmağa çakarken yüzünü hakikaten korkunç buldum. Kocaman bıyıklarının altında dudaklarının çok çirkin kıvrılışı vardı. Fakat anlatmaya başlayınca tasavvur ettiğim facianın biraz hafif olduğunu hissettim. Bununla beraber korkularımın sebebi olduğunu anlıyordum. Kezban Sarılar'da ben gittikten sonra Mehmet Çavuş'u tekrar bulmuş, karargaha gönüllü kadın çeti olarak gelmek istemiş. Kızın yalvarmasına Çavuş dayanamamış, arkasına bir erkek esvabı giydirmiş, getirmiş. Anlaşılan kıza İhsan'a sözü geçtiğinden ve kendisinin hatırı sayıldığından bahsetmiş. Fakat çadırda İhsan'ın sert muamelesi işi bozmuş. Kanılarla gelen Kezban, Mehmet Çavuş'un kendisini kabul ettiremeyeceğini anlayınca ağasından korkmuş, karargâhtan korkmuş, kendisi gidip kumandana yalvarmaya karar vermiş. Bu aralık Mehmet Çavuş, Kezban'ın güzel yüzüne aşık olduğunu da kıza itiraf etmiş ve Allah'ın emriyle istemiş. Kemerinde çok para varmış ve kız razı olursa onu hangi köyde isterse oturtacak, elini soğuk sudan sıcak suya sokturmayacaktı. Kezban bunlara kulak asmamış. Hep kumandan kovarsa köye dönemeyeceğini, rezil olacağını, kendini çaya atıp boğacağını söylüyormuş. Nihayet Mehmet Çavuş onu gece yarısından sonra usulca kumandanın çadırına getireceğini söylemiş, şimdi kıza bir fenalık gelmesin diye silahıyla bekliyormuş.
Bana da kızı kumandandan istemek ve Allah'ın emriyle kendisine nikah için yalvartmak istiyormuş. Fakat şimdi zihni kapalı ve sessiz çadırdadır. Kız çadıra girince kumandan sert sert haykırmış. Sonra kız tuhaf tuhaf ağlamış. Şimdi de sesi tamamen kesilmiş. Kezban'ın kumandanla mülakatı uzun sürdüğünü bana Çavuş anlatırken sesi bütün bütün yavuzlaşıyordu. Mehmet Çavuş öyle bir sesini kesti ki bu sükutu çadırında yazı yazan bir genç zabitin beynini delen bir mavzer kurşunu tarrakası içimden duydum. Çok sakin bir sesle İhsan Bey göründüğü kadar merhametsiz değildir dedim. Belki Kezban senin kendisini istediğini de anlatıyordu. Çünkü Kezban'ı o eskiden tanır. Ona bir asker kızı diye acır. Karanlıkta başını salladı. Mehmet Çavuş'un ruhu İhsan'ın ruhunun temsil ettiği resmin arkası gibiydi. Mehmet Çavuş bir askerin, bir çetenin saadetine hadim olacağına inanmıyordu. Sonra Kezban'ı alıkoyan şeyin böyle bir masal olduğuna kani değildi. O askerlere, bilhassa Erkan harpleri hiç itimat etmiyordu. Onlardan öyle galiz, öyle çirkin ithamlarla bahsediyordu ki, iş tamamdı. Fakat bütün Gayza bu ademi itimada rağmen benim söylediğim şeylere inanmak istiyordu. Artık horozlar ötüyordu. Kezban arabaların yanına dönmüş olacak dedim. Sen git ona söyle. Bugün meydana çıkmasın. Ben gider İhsan Bey'in gönlünü ederim. Sizi de şurada bir baş göz ederiz ve selam. O tuhaf tuhaf güldü. Sesi kısıktı. İhsan Bey izin verse de vermese de kızı almaya yemin ettiğini söyledi. Ya ölüsünü ya dirisini diyordu. Çadıra döndüm ve İhsan'ın uyanmasını bekledim. Mesele çok nazikti. Mutlak Mehmet Çavuş'u çabuk tatmin etmek lazımdı. Yoksa bir felaket muhakkak görünüyordu. Öğleye doğru İhsan uyandı. Ayakta bir zabitle cephanenin tevziğini ve ileri sevkini konuşuyordu. Yalnız kalması için bekledim. Zabit çıkmadan Mehmet Çavuş girdi. Tavrından çağrılmış olduğu anlaşılıyordu. Yüzünde biraz ümit ve intizar vardı. Hele beni orada görmesi vahşi gönlüne biraz su serpmişti. İhsan'ın yüzü hala sert ve kapalıydı. Mehmet Çavuş'a Gey ve civarında bir iş sipariş etti. Ona geceyi orada geçirtecek bir iş. Mehmet Çavuş'un yüzüne bakıyor. İki defa iptidai insanların da bizler kadar derin kalp kasırgalarını örtebildiklerini düşünüyordum. Suratı gerilmiş, sararmış, dişleri mühlik surette ikide birde açılıyordu. Fakat emri sukutla telakki etti. İhsan arkasından seslendi. Seninle çalışan bir Mustafa vardır. Sarılarda kardeşi Kezban cephane arabalarına takılmış buraya gelmiş. Mustafa'ya söyle, dönen arabalarla kızı köye göndersin. Bu çocuğu burada bir akşam daha kim alıkoyarsa asarım. Anladın mı? Yalnız kalıp da bu meseleyi açmak istediğim zaman İhsan sert sert yüzüme baktı. Muharebe başlarken bir de çoluk çocuk masalı dinleyemem dedi. Fakat çocuk masalının hatimesi bir haile olduğunu gördü. İhsan aynı gün bana da müşkül bir vazife verdi. Zihnimin endişesine rağmen Kezban meselesini takibe zaman bulamadım. Akşam yemek yer yemez o atına bindi, bir müfreze ile hareket etti. Sabaha karşı döneceğini söylüyordu. Hava yağmurdan sonra açılmış, serin serin toprak kokuyordu. Yıldızlar o kadar berraktı ki karşıdaki ağaçların yaprakları seçiliyordu. Çadırın karşısında epeyce oturdum. Acaba Kezban gitti mi? İhsan dönse de bunu bir daha söylesem. Nihayet bugün vücudumda, geçen akşamların yorgunluğu, tatlı tatlı uyudum. Gece gözlerimi çadırda bir adam var hissiyle açtım. Hakikat çadırın aralığından geç doğan ay perdeli bir ışık gönderiyor. Göremediğim bir insan sesleniyordu. Peyami Bey, Peyami Bey. Kim o? Benim. Sen kimsin? Gir içeri bakayım. Derhal başucumdaki lambayı yaktım. Çadırdan korkak küçük bir gölge içeriye kaydı. İki gün evvel kanıların başında gelen çocuk çeteydi. Siyah başlığı altındaki sarı yüze bakmadan Kezban'ı tanıdım. Ne istiyorsun Kezban? Kıyafetiyle biraz gülünç, biraz da acıklı tezat yapan küçük bir sesle için için ağlıyordu. Ne uzun zahmetle niçin geldiğini ve derdini söyletebildim. Bir akşam evvel Mehmet Çavuş'un açıldığı gibi o da açıldı. Evvela İhsan'a olan iptilasından bahsetti. Bütün iptidailiği, çocukluğu, kadınlığı, hatta yeni hasıl olan muğlak hislerle İhsan'ı seviyordu. İhsan sarılarda onun babasının İstanbul'da işgalde şehit olduğunu anlar anlamaz, bütün çocuklara ve biçarelere yaptığı gibi buna da rakik ve kavi himayesini açmıştı. Bununla başlayan iptila, İhsan-ı Yılmaz hareketleri bahadırlıklarıyla artmış, buna biraz korku, biraz da yeis karıştıktan sonra zavallı çocuğun bütün dünyası İhsan oluvermişti. İhsan köyden gittikten sonra öyle azap ve hasret çekmiş ki Mehmet Çavuş kendisini gezmeye ikna ettiği zaman İhsan'ın yüzünü görmekten başka bir şey düşünmemişti. Bir defa görsün, bir defa çizmesinin altına kendisini atsın, sonra onun mahmuzları altında ezilip ölmeye razı. Burada yaşından ümit edilmez bir gayz ve kıskançlıkla şehirli avrattan yani Ayşe'den bahsetti.